Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı
hoş
akşamlar
bulduk.
Diliyoruz.
Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.
Evet hocam, bir haftayı daha geride bıraktık ki yine dünyada ve çevremizde önemli gelişmeler yaşandı. Müsaadenizle ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a ve Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle başlayalım programımıza. Bu arada hemen belirtelim, bu haftaki dosya konumuzda Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve Batı'nın İslam düşmanlığı olacak. Bunu not olarak belirtelim. İkinci bölümümüzde dosya konumuzda bunları işleyeceğiz. Ama öncelikle tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ve Özbekistan ziyaretine dönecek olursak, bu ziyaretler neden önemli, nereden hasıl oldu? Bu sorulara cevap verebilir miyiz hocam? Buyurun.
Pakistan ve Özbekistan'ı ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Pakistan halklar arasında yüzyıllar öncesine, ötesine dayanan bir kardeşlik bağının olduğu bir ülke. Biz aynı zamanda Pakistan'ın İslam coğrafyası içerisinde nükleer silaha sahip tek ülke olduğunu biliyoruz. Ancak enerji, tarım, birçok altyapı hizmetleri konusunda ise Türkiye'ye göre çok daha ekonomik olarak geride olduğunu biliyoruz. Türkiye, Pakistan'la başta askeri işbirliği olmak üzere, çünkü Türkiye'de son yıllarda hızla gelişen bir askeri sanayi var ve Pakistan da bizim bu konuda çok yakın müttefikimiz ve işbirliği yaptığımız bir ülke. Pakistan'ın karşısındaki güç Hindistan.
Evet.
Türkiye ise çevresinde bir tesbihin imamesi gibi. Bu nedenle Pakistan Türkiye'nin Orta Doğu coğrafyasında güçlü olmasını, Türkiye'de Pakistan'ın Hint alt kıtasında Hindistan'a ve çevre ülkelere karşı güçlü olmasını daima ister. Bu iki ülkenin ortak bakış açısı. Son yıllarda bu gelişen ivmeye rağmen 2013-17 Aralık hadisesinden sonra oradaki Türk okulları adını verdiğimiz bu FETÖ hareketinin içerisinde olduğu bu okullar adeta Türkiye düşmanlığı yapmaya ve oradaki sıradan insanların zihinlerini karıştırmaya, hatta zehirlemeye başladı. Türkiye özellikle bu ziyaretle bu faaliyetlerin durdurulması konusunda Asya coğrafyasına güçlü bir mesaj vermek istedi. Zaten Sayın Erdoğan'ın gezisi öncesinde bir jest olarak Pakistan yönetimi de bu okulların kapatılacağını ve çok
Marif
kısa bir süre içerisinde de ailelerle birlikte buradaki öğretmen ve idarecilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve Marif Vakfı'na devredileceğini söyledi. Bu sadece oradaki birkaç yüz diyelim öğretmen veya idarecinin ülkeyi terk etmesi değil, iki ülke arasında dünyaya verilen güçlü bir mesaj olarak algılamak gerekiyor. Aynı zamanda cumhurbaşkanlarının, başbakanların bu tür gezilerinde basına yansımayan da çok sayıda ikili anlaşmalar imzalanır ve birçok heyet vardır gazetecilerin yanı sıra. Orada da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini ve yakınlaşmasını ve arada varsa sorunların işte bu FETÖ hadisesinde olduğu gibi karşılıklı jestlerle de çözülmesini hedefleyen ve itinayla seçilmiş iki gezidir Pakistan ve Özbekistan. Pakistan ayağıyla ilgili bunları söyleyebiliriz.
Buna bir ekleme yapalım herhalde. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Cumhurbaşkanı'na eşlik etti. Askeri anlamda da zannedersem ayrı bir önemi var bu ziyaretin.
Elbette, çünkü Batı ülkeleri bize birçok silahı vermediler.
Evet.
PKK ile olan mücadelede ve Türkiye ilk defa bunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında çok güvendiği Batı ve NATO müttefiklerinden ambargo şeklinde görünce o günden bugüne yavaş ve derinden kendi askeri silah sanayini kurma yönünde adımlar attı. Pakistan'da bu konuda bizim en yakın müttefikimiz ve aynı zamanda da bizim ürettiğimiz silahların en yakın müşterisi konumunda. Hı hı. Bu yönüyle de birçok anlaşma imzalanmıştır ve askeri anlaşmaların birçoğu da zaten çok fazla basına yansımaz.
Yansımaz, evet. Peki Özbekistan ayağına geçecek olursak orada bir isim değişikliği olmuştu. Kerimov geçen aylarda vefat etmişti. Onun yerine gelen başbakan şu anda vekil olarak bulunuyor, cumhurbaşkanı olarak. Bu Kerimov'un vefatı sonrası Özbekistan-Türkiye ilişkileri açısından bu ziyaret ne anlam taşır?
Benim gönlümden geçen temennim ve tahminim şudur ki Suudi Arabistan Krallığı'yla bizim ilişkilerimiz Kral Abdullah döneminde çok gergindi. Hı hı. Kral Abdullah'ın vefatından hemen sonra yeni Kral Selman'la ise şu anda Orta Doğu'da en yakın ilişki içerisinde olduğumuz ülkelerin başında geliyor Suudi Arabistan.
Evet.
Özbekistan'da da aynı şeylerin olmasını en azından temenni ediyoruz.
Evet.
Şöyle ki İslam Kerimov aslında Özbekistan bağımsızlığından önce eski Sovyetler Birliği'nde oradaki Komünist Parti'nin en üst düzey yetkilisi konumundaydı. Evet. Sovyetler Birliği dağılıp 15 Cumhuriyet bağımsızlığını ilan edince bunlardan 5 tanesi de Orta Asya'daki cumhuriyetler idi. Bunlar Müslüman ve Türk unsurlar idi. İşte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan. Özbekistan'ın şöyle bir önemi, ayrı bir yeri vardır. Bu Orta Asya ve Batı Türkistan'daki 5 cumhuriyet içerisinde 30 milyonluk nüfusuyla en kalabalık ülkedir. Ve başkenti Taşkent'te adeta o Türkistan coğrafyasının merkezi konumundadır. Yine Fergana Havzası dediğimiz o bölgede Semerkant, Buhara gibi çok sayıda tarihi kültürel mirasın olduğu ve tasavvuf silsilesinin büyük üstadlarının ve ünlü muhaddislerin, müfessirlerin olduğu, ışığın bir zamanlar dünyaya oradan yayıldığı bir coğrafyadır.
Evet.
Ve rahmetli Turgut Özal da vefatından bir hafta önce o coğrafyayı ziyaret etmişti. Yani orası bizim ata yurdumuz ve manevi köklerimizin olduğu yer. Evet. Özbekistan'ın bir diğer özelliği, mesela Kazaklar göçebe bir topluluktur. Sovyetler döneminde 1940'lı 50'li yıllarda zorunlu iskana tabi tutulmuşlardır. Yani Kırgızlar olsun, Türkmenler olsun, Özbeklere göre daha göçebe, daha medeniyet olarak geri olan topluluklardır. Evet. Ama Özbekler ise coğrafyada yani Doğu Türkistan'da Uygurlar, Batı Türkistan'da Özbekler kültür, medeniyet alanında yerleşik bir kültürü olan ve İslam'ın günlük hayatta görünürlüğü çok olan bir topluluktur. Yani İslam Kerimov döneminde her ne kadar tek adam ve işte tırnak içerisinde bir diktatörlük yönetimi olmuş olsa bile halkın günlük sosyal hayatında İslam'ın görünürlüğü mesela bir Kazakistan'a göre çok daha fazla olan bir topluluktur Özbekistan. Yine Özbekistan zengin doğalgaz kaynaklarına, dünyanın ilk beşe giren pamuk üretimine ve altın üretimine sahiptir. Hatta Özbekistan'ı biz derste anlatırken deriz ki İki tane altını vardır. Beyaz altın ve sarı altın. Yani beyaz altın toprağın üstündeki pamuk, sarı altın da yer altından çıkarılan altın. Ve Türkiye'nin de düşünelim en önde geldiği iki sektör deseniz bunlardan biri tekstil sanayidir.
Evet.
Biri de bütün dünyaya ham olarak satın alıp işleyip ihraç ettiğimiz altın işlemeciliği Türkiye'de çok gelişmiştir.
Evet.
Sadece iki sektörü geliştirmiş olsak on binlerce insana istihdam sahası ve milyarlarca dolar da iki ülke arasında yani başka üçüncü ülkelerin kasasına giden paranın Özbekistan ve Türkiye'deki insanların cebinde kalacağını düşünebiliriz. Hı hı. Ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi iki ülkenin de lehine olabilecek bir durumdur. Ve Kerimov döneminde çok ironik bir durum. Bu FETÖ okullarının dünyada ilk kapatıldığı yerlerden biri. Putin bunu keşfetti. Kafkaslar'da Dağıstan'da kapattı.
Evet.
Hemen arkasından Özbekistan bu okulları kapattı. Hatta o dönemde şimdiki AK Parti hükümetinin işte başbakanı olan Tayyip Erdoğan, o günün Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül falan çok sitem ettiler. Yani bunlar bizim oradaki
temsilcilerimizdir
gibisinden. Ve birçok alanda Türkiye'den giden iş adamlarına da zorluklar çıkarılmıştı. Hı hı. Ve Kerimoğlu döneminde Türkiye-Özbekistan ilişkileri
gergindi.
Bir türlü sağlam bir rotaya oturmamıştı. Bir de oradaki muhalif liderin Türkiye'ye gelip sığınması iadesini istemesi. Türkiye'nin ise Özbekistan'a iade etmek yerine Avrupa'ya siyasi sığınma hakkına müracaat etmesine yönlendirmesi ilişkileri biraz daha gerginleştirmişti. İşte Kerimov'un ölümüyle birlikte bu eski dosyaları kapatıp
yeni bir
Türkiye ile Özbekistan arasında yeni bir dosya açılması. Çünkü ata yurdumuz Türkistan'la bağ kurabileceğimiz en güçlü kültürel birikimin olduğu coğrafyadır Özbekistan.
Evet. Efendim tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ziyaretlerden dönerken de uçakta açıklamalarda bulundu. Bu da bayağı bir gündemde yer aldı. Neyle ilgili? Şangay İşbirliği Örgütü'ne dair, Şangay Beşlisi'ne dair açıklamalar oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu da konuşuluyor. Çin'den de bugün gelen sıcak bir mesaj var. Türkiye'nin Şangay Beşlisi'ne girmesi açıkçası güzel olur, önem veririz buna şeklinde bir açıklaması oldu Çin'in. Öncelikle bu Şangay Beşlisi nedir, ne işe yarar, neyin karşısındadır, bunu bize bir anlatabilir misiniz?
Aslında Şangay Beşlisi dediğimiz Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın en fazla böyle bir araya gelmesinde ön ayak olan ülke Çin'dir.
Evet.
Çin Rusya'yı ikna etti, sonra Kazakistan'ı yanına aldı. Bu üçlü aslında onun daha da temeli üçlüdür.
Evet.
Sonra diğer üç ülkeyi de alarak Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan altıdır aslında. Şangay Beşlisi olarak geçiyor. Altı ülke kurucudur. Bunun fikir planına, felsefesine baktığımızda Çin İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra doğudaki normal kadim Çin topraklarını ikiye katladı. Bugün 10 milyon kilometre kareye yakın bir alana yayılmış durumdadır Çin. Yani İç Moğolistan, Doğu Türkistan ve Tibet'i işgal etti. Ve Çin'in batı yarısı işgal ettiği bölgelerdir. Ve bu bölgelerin bir kısmı da yani Türkistan'ın doğusu. Yani Batı Türkistan'da saydığımız o 5 Sovyet Cumhuriyeti varken Doğu Türkistan'da Sinkiyang Uygur Özerk bölgesidir. Uygurların yaşadığı bölge. Çin kendi iç işlerine müdahale edilmesini engelleme ve kendi sorunlarını kendi yöntemleriyle çözmek istediği için Rusya ve Kazakistan'ı da bu işin içine katarak bir sınır güvenliği ile başladı. Nasıl Avrupa Birliği işte çelik ve kömür birliği olarak başladı. Bu Şangay İşbirliği Örgütü de sınır güvenliği bir askeri bir güvenlik manifestosuyla ortaya çıktı. O sıralar zaten Afganistan'da bir iç savaş söz konusuydu. Bu Afgan iç savaşı Tacikistan'a sıçradı. Çünkü Afganistan'daki Taliban Tacikistan'da da şer'i hükümlere dayalı bir yönetim kurmak istiyordu. Arkasından bunu uluslararası terörizm Batı'nın ve NATO'nun da birazcık fişteklemesiyle işte kökten dinci İslam'ın yayılmasına karşı da bir bariyer olalım diye. Bu Şangay İşbirliği Teşkilatı ilk defa 26 Nisan 1996'da Çin'in biliyorsunuz başkenti Pekin'dir. En kalabalık şehri Şangay'dır. Nasıl ki bizim Ankara başkent İstanbul daha büyük bir şehrimizdir. Çin'in en büyük şehridir Şangay. Burada 5 ülke sınır güvenliği anlaşmasını imzaladı. Ve 15 Haziran 2001 yılında ise Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın imzasıyla ilk defa bu birlik kurulmuş oldu. 2005 yılına gelindiğinde ise ilk defa işte ABD karşıtı bir bildiri Özbekistan'da teyit edildi. Bunda şu söyleniyordu. tek kutuplu dünya kabul edilemez mesajını verdi Putin.
Evet.
2007 yılındaki Bişkek zirvesinde.
Hı hı.
Yani olayları şöyle bir düşünelim. Afganistan'daki Taliban'ın Tacikistan'a sarktığı sırada Amerika Özbekistan'a konuşlanmıştı. Özbekistan'da üssü ve askeri birlikleri vardı.
Evet.
Şanka İşbirliği Teşkilatı'nın ilk batıya karşı hamlesi 2005 yılında oldu. Ve Özbekistan'dan Amerikan askerlerinin çekmesini istedi. 2005. Evet. 2007 yılına geldiğinde Bişkek zirvesinde Putin tek kutuplu dünya kabul edilemez dedi. Yani biz Amerika'nın bu dünya jandarmalığına, soyulmasına karşı çıkıyoruz ve Çin'le birlikte bunun önünde duracağız dediler. Bu Şanghay Beşlisi veya bu altı ülkeye beş tane de gözlemci üye sıfatıyla katıldı. Bunlar komşu çevre ülkeler: Afganistan, Hindistan, İran, Moğolistan ve Pakistan. Dolayısıyla evet, bir baktığımızda bu Asya'nın en büyük devletleri.
Evet.
Yani altı tane ülke var, bir de bunu çevreleyen beş ülke var.
Hı hı.
Bir de partner dediğimiz altı diyalog partneri var. Bunlar da Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kamboçya, Sri Lanka ve Türkiye. Bu ülkeler ise bu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne sempatiyle bakan ülkeler, evet, diyoruz. Hı hı. İşte gözlemci gönderiyorlar vesaire. Bunu desteklediğini belirten kurumlar ise Güneydoğu Asya Pasifik Birliği ASEAN ile eski Sovyetlerin yeni versiyonu olan Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkmenistan'da destekliyorum diyor. Türkmenistan'ın şöyle bir özelliği var. Nasıl ki diyor Avrupa'da bir İsviçre var. Hiçbir işte Avrupa Birliği'ne üye olmuyor, tarafsız bir ülke. Ben de diyor işte bu Asya'nın tarafsız ülkesiyim. Hiçbir teşkilata üye olmayacağım ama sizi de destekliyorum.
Evet.
Yolunuz açık olsun diyor. Şimdi Şanghay İşbirliği Teşkilatı böyle bir topluluk. Türkiye ise geldiği nokta itibariyle tahterevallinin tam ortasında duruyor. Yani Sayın Erdoğan'ın Özbekistan'a dönüşü uçakta verdiği, evet, mesaj şuydu. Yani artık bize eskisi gibi emir veremezsiniz.
Hı hı.
Ödev veremezsiniz. Bizi yani bir öğretmen öğrenci ilişkisi,
evet,
veyahut da patron işçi ilişkisiyle değil, karşılıklı iki ortak, evet, birbirlerinin hakkına ve hukukuna saygı gösteren iki ortak gibi görüyorsanız tamam. Aksi takdirde Türkiye'de kendine başka seçenekler arar diye, evet, Şanghay İşbirliği Örgütü'nü işaret etti.
Peki bu bir blöf mü Türkiye adına, Avrupa Birliği karşısında, yoksa gerçekten de Türkiye bu işbirliği örgütüne girmeye hazır mı?
Şimdi Türkiye'nin şöyle bir özelliği var. Dünyanın öyle bir noktasında duruyor ki, yani Şanghay İşbirliği Örgütü'ne de üye olsa, yani Orta Doğu'da birlikte kursa, Kafkas Birliği de olsa, Balkan Birliği de, Avrupa Birliği, hepsine eklemlenebilecek bir coğrafi, hı hı, konuma sahip.
Heh.
Ancak Şanghay İşbirliği Örgütü aslında işte başlangıçta Çin'in ifade ettiği gibi askeri amaçlı.
Evet.
Ve birbirlerinin ekonomik ve kültürel, siyasi işlerine pek karışmayan, çok fazla, evet, ilişkiler olmayan, Çin'in Orta Asya'daki petrolleri kendi ülkesine daha güvenli sağlamasını öngören bir yapıydı. Fakat Türkiye'nin bu ülkelerle, mesela Türkistan'la çok yakın tarihi ve kültürel bağlar olmasına rağmen ticari olarak çok fazla bir ilişkimiz söz konusu değil, Rusya hariç.
Evet.
Halbuki Avrupa Birliği ile olan durum ise, o inşallah onu ikinci bölümde, hı hı, o Batı ile ilgili ilişkilerde söyleyeceğiz.
Evet.
Çok daha fazladır. Yani biz Batı ile kavga ediyoruz ama ekonomik olarak Avrupa Birliği'nin beşinci büyük partneriyiz.
Evet.
Ve Türkiye'nin en büyük ihracat ve ithalatının %50'den fazlasını, hı hı, Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Ama kavga ediyoruz. Bu ülkelerle ise sıcak mesajlar vermemize rağmen henüz ekonomik, siyasi olarak, askeri olarak çok fazla bir ilişkimiz söz konusu değil.
Hı hı.
Halbuki Batı'yla NATO ittifakının içerisindeyiz. Her ne kadar NATO bizim arkamızdan kuyumuzu kazmış aslında olsa bile. Yani Türkiye çok bilinmeyenli bir denklemin içerisinde ve kendinin çıkış yolu olarak önünde birçok seçeneğin olduğu bir kavşak noktasında bulunuyor şu anda. Evet. Tarihi günlerden geçiyoruz kısaca.
Evet. Bu arada tabii bugün de İstanbul'da NATO Parlamenter Asamblesi Sonbahar Genel Kurulu yapıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada bir konuşma yaptı. Ne dedi hemen ona bakalım. Türkiye terör örgütleriyle dünyanın geri kalan bölümü arasında adeta bir set gibidir. Eğer bu set yıkılırsa teröristler tıpkı bir sel gibi tüm dünyayı kana bulayacaktır. Uyarısında bulundu. Nereye? Avrupa'ya, NATO ülkelerine. Bu sözün anlamı nedir? Kısaca alayım hocam. Bu bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir de hemen arkasından ekleyebilirsiniz. Orta Doğu'daki gelişmeler, Fırat Kalkanı Harekatı, Musul Harekatı. Bunlara da kısaca şimdi değinebilirsek.
Hep birlikte cevap vereyim
buyurun,
isterseniz.
Buyurun, evet.
Şimdi Allah göstermesin 15 Temmuz hadisesi başarılı olmuş olsaydı. PKK, o Hendek savaşlarında
Başarılı olsaydı.
Evet. Ve Türkiye bir kaosun girdabı içerisine girseydi, terör örgütlerinin tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi burada da kol gezmiş olsaydı ne olurdu? Bir,
evet,
artık buradan çok rahat Avrupa'ya giderlerdi.
Evet.
İki, Suriye'deki olayların durulmasını istemeyen
Batı
aktifler, evet, aktif güçlerden bir tanesi de Rusya'dır.
Hmm.
Şimdi savaş bitse orada savaşan Kafkas kökenli çok sayıda, yani hem DAEŞ içerisinde var, hem diğer muhalif gruplar içerisinde var.
Evet.
Bunlar Dağıstan'a, Çeçenistan'a, Orta Asya'ya gittiğinde Rusya'nın başına artacaktır. Dolayısıyla bu coğrafyada Türkiye'nin hem Rusya ve Şanka İşbirliği Teşkilatı'nın hem de Batı ve Avrupa'nın adeta ön cephe karakolu gibi bir set vazifesi görüyor. Mülteciler alıp besliyor. Aynı zamanda da o bölgedeki kaos ortamının başka yerlere sıçramasını engelliyor. Şimdi Türkiye'de bu kaosun içerisine girerse Avrupa'nın ve Rusya'nın başı hiç rahat olmayacaktır. Onun için de Türkiye'nin bu şekilde istikrar adası olması Batılıların da çıkarınadır.
Evet hocam. Bu bölümümüzü noktalayalım müsaadenizle. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programına ikinci bölümümüzde devam edeceğiz. Ve dosya konumuz olan Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve serüveni ve aynı zamanda Batı'nın İslam düşmanlığını konuşacağız. Efendim, Medeniyet Coğrafyamız programını Erkam Radyo'da devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde az önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'nin Avrupa Birliği serüveni ve Batı'nın İslam dünyasına yönelik düşmanlığını konuşacağız hocamla birlikte. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocama hemen dosya konumuzu soralım. Evet, Batı, Avrupa Birliği, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı, bunlar iç içe girmiş kavramlar hocam ve tabii bu Batı'nın tavrı, İslam düşmanlığına yönelik sergilemiş olduğu tavırın sebepleri nelerdir? Aynı zamanda tabii Türkiye'ye yönelik bu hasmane tavrı nedir? Bu konularda neler söyleyeceksiniz? Buyurun başlayalım dosya konusuna.
Hay hay. Öncelikle Batı dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri'ne uzak Batı, Avrupa ülkelerinde ve Avrupa Birliği'nde yine bizim hemen yakınımızdaki Batı olarak nitelendirsek, bunların arka planına baktığımızda bizim Osmanlı'dan itibaren Batı'yla birçok ilişkilerimiz olmuştur ve bunun birçoğu da negatif savaş, mesela İngilizlerle,
evet,
Ruslarla, Fransızlarla savaşlarımız olmuştur. Ve ajandalarında hep bizimle ilgili bir takım görülmemiş hesapları vardır. Bunun içerisinde Amerika biraz daha nötrdür. Yani şu anda Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesinden 4 tanesiyle, Çin'le, Ruslarla, evet, İngilizlerle, Fransızlarla bizim hep yani geçmişi
olmuş,
1000 yıl öncesine, hatta 2000 yıl öncesine giden Çin'le şey yaptığımızda, evet, mücadelelerimiz olmuştur. Ama Amerika ile böyle bir şey yok. Yani bunlar içerisinde en nötr olan Amerika'dır. Ve Amerika ile Türkiye'nin ilişkilerini zehirleyen Yahudi lobisi şimdi de, evet, bu FETÖ grubu olmuştur. Yani sıradan Amerika ile bizim Türklerin çok fazla bir alıp veremediği yoktur. Ama Amerika'nın İslam dünyasıyla bir
mücadelesi
ve bir problemi var. Batı'nın genelde, Avrupa Birliği'nin de özelde son yıllarda yaşanan bu hasmane tavrının perde gerisine şöyle kısa bir tarihçi olarak göz atacak,
buyurun,
olursak. Şimdi Avrupa Birliği neden kuruldu veya böyle bir birliğe neden ihtiyaç duyuldu derseniz, iki dünya savaşını da Almanlar çıkarttı. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı. Sebebi de 19. yüzyılda sanayi inkılabı ile birlikte İspanyollar, Portekizler, daha denizci bir kavimdir bunlar, daha sonra İngilizler, Fransızlar bütün dünyayı parsellediler. Yeraltı yerüstü zenginliklerini Batı Avrupa'ya getirdiler. Evet. Almanlar biraz geç sanayileşmesini tamamladılar. Milli devletini kurdular. 1860'lı 70'li yıllarda şöyle bir nereye gitseler birileri oraları parsellemişti.
Evet.
Sonuçta bu masayı devirdiler ve Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarttılar. Yenildiler. Hemen toparlandılar.
Bu sefer ikinci dünya savaşı'nı
çıkardılar. Tekrar yenildiler. Avrupa'nın erkek nüfusunun üçte biri kırıldığı, bütün şehirleri tıpkı bugün Suriye'nin, İran şehirleri gibi harap oldu. Ve Batı dünyası dedi ki ya biz bu Almanları yeniyoruz ama yine biz de zarar ediyoruz. Şehirlerimiz yıkılıyor, nüfusumuz kırılıyor. Evet. O halde dediler Almanları durdurmanın yolu, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde nasıl ki Çin'in böyle bir şey vardı. Almanları durdurmanın yolu onlarla savaşmak değil, onu içimize alarak
kendi potamızı enerjisini eritmek.
Ve Fransızlarla Almanların barışmasıyla Avrupa Birliği fikri doğdu. Mesela Orta Doğu'da da bir birlik olacaksa Türkiye ile İran'ın barışması gerekiyor. Yani Türkiye ile İran aynı konumda olmadan Orta Doğu'nun genelinde bir barış olmaz.
Evet. İşte
Avrupa'da da yüzyıllarca o 100 yıl savaşlarında, 30 yıl savaşlarında hepsinde Almanlarla Fransızlar hep savaşmıştır. Evet. Fakat 100 yıl boyunca birbiriyle savaşan bu ülkeler aynı birliğin içerisinde Avrupa Birliği çatısı altında 1958'de Roma Anlaşması'nı imzalamışlar.
Evet.
6 ülke. İşte Almanya, Fransa, İtalya, bir de Benelux dediğimiz Hollanda, Lüksemburg, Belçika. Buradaki hedef önce gümrük birliğini oluşturmak, serbest ticareti geliştirmek. Onların dünyada iddialı oldukları iki alan vardı. Taş kömürü ve demiri işliyorlardı ve demir çelik sanayinde gelişmişlerdi. Demir ve kömür işbirliğini kurdular. Sonra Avrupa Ekonomik Teşkilatı'na çevirdiler. Sonra Avrupa Birliği oldular. Bu süreç içerisinde çok sayıda işçiye ihtiyaç duydular ve 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den de Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'ya şu anda aileleriyle birlikte 3 milyon civarında Türk sadece Almanya'da var. Buna Avusturya'yı, Belçika'yı, Hollanda'yı ve diğer Batı Avrupa ülkelerini eklediğimizde hatır sayılır bir Türk nüfus var.
Evet.
Bir de başta Fas ve Cezayirli olmak üzere eski Fransız sömürgelerinden Avrupa'ya gelen bir Müslüman kitle söz konusu. Yugoslavya'dan o Boşnak Müslümanları da sayarsak Avrupa'da böyle bir Müslüman nüfus kitlesi söz konusu. 1960'lı 70'li yıllar rüya gibiydi.
Evet.
Çünkü Avrupa bu işçilerin emeğine ihtiyaç duyuyordu. Çünkü kendisi iki dünya savaşından çıkmıştı. O büyük sanayileşmede iş gücüne ihtiyaç vardı ve Türk işçisinin o kas gücünden istifade ediyordu.
Evet.
Hatta muayene ediyordu işte vücudunda ciğerleri vesaire. Onun bütün röntgen tahlilleri vesaire yaptıktan sonra kabul ediyordu. Ancak 1990'lı yıllara gelindiğinde dünyada hızlı bir rekabet ortamı oluştuğu, makine kullanımının ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle birlikte iş gücüne olan talep azaldı, makinalaşmayla birlikte Avrupa'da artık kömürün yerine işte nükleerden enerji elde etmeye başladı. İş gücü fiyatlarının maliyetlerini yükselmesi nedeniyle artık bu tür yükte ağır pahada hafif olan sektörlerden Avrupa çıkmaya başladı. Öyle olunca da bu işçilerin büyük bir kısmı boşa düştü.
Evet.
Ve şehrin kenar mahallelerinde bazı Türk girişimciler kendi iş alanlarını kurdular. Ve bugün Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok yerinde yüz binlerce insanın da çalıştığı Türk girişimcilerin varlığını biliyoruz. Basra, süpermarket ve lokanta işletmeleri olmak üzere. Şimdi Almanya örneğinden yola çıkacak olursak 90'lı yıllarla birlikte Avrupa ebterleşti. Yani çocuk yapmıyor.
Evet.
Nüfus alttan
genç azaldı.
Nüfus yok.
Evet.
İkincisi yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik harcamaları arttı ve ekonomiler durağanlaştı ve önceden böyle bütçeye büyük oranda gelir getiren kalemler cılızlaştı. Gider kalemleri artınca bu defa işsizlik fonundan para alan bu yabancılar normal bir Alman'ın, bir İngiliz'in, Fransız'ın gözüne batmaya başladı. Yani bunlar dedi ülkemizde duruyor ve bizden işte işsizlik maaşı alıyorlar. Veyahut da işte kültürel olarak özellikle Türklere karşı çıkmalarının sebebi Türkler, adam Afyon Emirdağ'ından gitmiş Belçika'da bir mahallede aynen evet. kültürünü devam ettiriyor. Evet,
kendi kültürüyle yaşıyor.
Konya Beyşehir'den gitmiş Norveç'te aynen Beyşehir kültürünü, Konya kültürünü orada yaşamaya çalışıyor. Hı-hı. Örnek olarak söylüyorum. Evet, evet. İşte bu birkaç nesil geçmesine rağmen hala kimliğini ve benliğini koruyan ve Müslüman kimliğiyle Avrupa'da var olmaya çalışan bu insanlara karşı medyanın kışkırtması, siyasi bir takım ırkçı partilerin de bunlara adeta çanak tutmasıyla birlikte ırkçılık halk tabanına yayılmaya başladı.
Evet.
Ve bu yabancıların kendi ülkelerinde kendi işlerini ellerinden aldığını ve farklı bir kültüre, farklı bir dine mensup olan bu insanları ülkelerinde görmek istemiyoruz sloganıyla başlayan ve hatta işte Solingen'de evet. geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Türklerin komple yaşadığı bir apartmanın yakılmasına, kundaklanmasına evet. kadar varan ve işin garibi bu kundaklayanlar da bulunamıyor.
Yani, arkasında Alman istihbaratının olduğu
ortaya çıkıyor. Evet, evet. Böyle olunca şimdi işin geldiği son nokta, yani bir Avrupalı, bunu Alman diyebilirsiniz, Fransız diyebilirsiniz, köpeğini gezdirirken bir Müslüman gördüğünde sanki köpeğiyle onu korkutmaya, hatta köpeğine onu parçalattırmaya varacak kadar işi ilerletiyor.
Evet.
Yani buradaki perde gerisindeki düşünceye baktığımızda Avrupa artık kiliseyle, Hristiyanlıkla, dinle bir bağ kalmamış. Çünkü hele hele o protestanlarda tamamen bu bağ kopmuş. Ekonomik olarak da eski ihtişamlı günleri geride kalınca iş ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına evet. kalmış. Ve bu yabancı düşmanlığı konusunda da mesela bir İngiltere'ye gelen Bangladeşli yahut da Fransa'da yaşayan bir Faslı, Cezayirli biraz daha alt perdeden bir alt kimlik olduğunu kabullenebiliyor ve sesini çıkarmıyor. Türkler ise orada kendi kimlikleriyle, mesela dün Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da on binlerce kişiyi toplayıp barışçıl mitingler evet. yapabiliyor. Yani suça bulaşmadan ve onların kendi argümanlarıyla seslerini duyuruyor. Bu defa PKK'lıları onların üzerine saldırtıyor.
Evet.
Yani buradaki enteresan durum şu. Almanya'da, Fransa'da polis bu tür mitinglerde isterse kuş uçurtmaz.
Evet.
Bir taş atanın elini kırarlar. Ama bakıyorsunuz oradaki mitinge katılan kadın, çocuk, masum insanların kan revan içerisinde kaldığını görüyorsunuz. Bunu PKK'lı hainler yapıyor ve nedense işte Fransız polisi
seyrediyor sadece.
Belçika polisi bunu seyrediyor. Yani evet. sanki aciz kalmış gibi. Halbuki evet. isteseler böyle bir şeye asla müsaade etmezler. İşte bu da Türkiye'ye olan hınçlarının dışa yansımasıdır. Yani bize hınç duymalarının sebebi şu. Türkiye'yi alt edemeyeceklerini ve Türkiye'nin kendi içlerindeki Müslüman topluluklara da önümüzdeki dönemde
örnek
olacağını bildikleri için böyle bir hınç duyuyorlar. Bunda da birinci derecede dünyada biliyorsunuz medyanın büyük evet. bir kısmı ya Vatikan'ın ya da Yahudi lobisinin etkisi altındadır. Onların büyük bir kışkırtması ve halk nezdinde de bunun popülaritesi olduğunu gören bazı siyasetçiler ırkçılığa oynaması ve bütün Avrupa ülkelerinde bakıyorsunuz son 5 yıl içerisindeki seçimlerde İslam düşmanı, ırkçılık temasını işleyen partiler hep prim kazanıyor, oylarını yükseltiyor ve korkarım ki önümüzdeki dönemde Hollanda'da ırkçı partinin çok çok daha fazla oy alacağı, çünkü Hollanda en serbest ülkelerden biriydi Avrupa evet. Birliği içerisinde. Yani bu insan hakları, demokrasi, hatta enteresandır. Mesela Türkiye'de İslamcı kesim sağ ve muhafazakar partilere oy verirler.
Evet.
Ama Hollanda'da, Almanya'da, Avrupa ülkelerinde sosyal demokrat partilere oy verirler. Genelde Hristiyan demokratlar biraz daha tutucudur. Yani evet. Alman milliyetçisi, Fransız hı-hı. milliyetçisi iken evet. onlar biraz daha kenardaki insanların hak ve hürriyetlerini savunan partilerdir. Mesela batıdaki başta Türkler olmak üzere Müslüman topluluklar aslında o ülkenin sosyal hayatına girmek, siyasette rol almak ve o ülkenin kanunları çerçevesinde hak ve hukuk mücadelesi yapmak istiyor. Batı ise tam tersine bunları sistemin dışına iterek terörize etmeye çalışıyor.
Evet.
Tıpkı 1990'larda da Türkiye'deki İslami kesime onu yaptılar. Mesela Refah Partisi'nin kapatılması ve Müslümanlara o 28 Şubat'ta yapılanlar aslında şunu şu anlama geliyordu. Siz sokağa çıkın, elinize silahı alın ve iç savaşı başlatın.
Evet.
Halbuki Türkiye'nin devlet geleneğinde ve bu milletin tarihi geçmişinde çok engin tecrübeler olduğu için mesela Suriye'nin, Irak'ın ve Orta Doğu coğrafyasında birçok ülkenin düştüğü bu yanlışa Türkiye düşmedi.
Evet.
Ve inşallah düşmez ve Avrupa'da da yapılmak istenen siz yok etmek istediğiniz bir topluluğu terörize ederek onu çok daha kolay sistemin dışına atabiliyorsunuz. Evet. Halbuki bizim insanımız Avrupa'da bir Alman genciyle, bir İngiliz genciyle aynı şartlarda, aynı kulvarda yarışmak istiyor. Kendi bir şartla Türkiye'de zaten özendiriyor. Mesela Türkiye'den giden Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki toplumumuza diyor ki oranın vatandaşı olun. Oradaki her türlü lisanını öğrenin. Kültürel
sistemine olun.
Dahil olun. Evet. Ekonomik olarak, siyasi olarak görünür olun. Hı-hı. Bir şartla dilinizi ve kültürünüzü
unutmayın.
Muhafaza etmek evet. ve köklerinizden kopmamak kaydıyla.
Evet.
Ve bunu başarmaya başlayınca adeta kırmızı görmüş o İspanya'daki boğalar misali
evet.
Kendinden geçiyorlar. Ve bu insanların nasıl olur da yani 60'lı yıllarda amele olarak gelen madende çalışan insanların çocukları şimdi hayatın her alanında batıdaki insanlarla mücadele ediyor. İşte bunu kabullenmek istemiyorlar. Bu da kin, nefret olarak dışa yansıyor.
Evet.
Bunun hesabını da Türkiye'ye kesmeye ve
evet.
daha doğrusu Erdoğan'a kesmeye çalışıyorlar. Yani bugün Avrupa Birliği ülkelerinden hangisine gitseniz genelde bir Türkiye'ye karşı antipati duyuyorlar ve bir Erdoğan nefreti vardı. Bu nefretin temelinde de mesela 2008-2009'a kadar Türkiye'yi sürekli överlerdi. İşte
evet.
bu one minute, dünya beşten büyüktür, Avrupa artık haddini bilmeli, bize karşı hı hı. sözlerini yerine getirmeli diyen ve artık eşit mücadele etmeye çalışan bir ülkeyi hazmedemiyorlar.
Evet ve ondan dolayıdır ki işte Avrupa Birliği serüveni Türkiye'nin bir türlü sonuca ulaşmıyor. Sürekli kapıda bekletiliyor. Hatta işte anlaşmalara imza atıldığı halde vize serbestisi konusu bile artık gündemden düşüyor değil mi hocam?
Bir cümleyle de onu söyleyeyim.
Hı hı.
1958'de 6 ülkeyle yola
evet.
çıkan Avrupa Birliği. Arkasından 9 oluyor işte İngiltere, hı hı. İrlanda, Danimarka'yı alıyor. Arkasından Yunanistan alıyor 10 oluyor. İspanya, Portekiz'i alıyor 80'li yıllarda 12 oluyor. Arkasından işte Avusturya, Finlandiya, İsveç'i alıyor 15 oluyor. Arkasından Sovyetler yıkıldıktan sonra apar topar yani hiçbir kriteri yerine getirmeyen Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeleri içerisine hı hı. alıyor. En son Hırvatistan'ı 28. üye olarak kabul etti ve bu ülkelerin son 12 tanesinin hiçbir ekonomik, siyasi, sosyal alandaki kriterleri Türkiye kadar değil. Bunları
evet.
içlerine aldılar ama Türkiye'yi 50 yıl aşkın bir süredir kapıda bekletiyorlar. Ve bunu da artık bir alışkanlık haline getirdi. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz de yılbaşına kadar bekleyeceğiz. Hı hı. Yani bize doğru dürüst bir cevap verin diyorlar. Ve Avrupa'nın da tavrı şu. Yani orayla ilgili birazcık çalışmalarımız olduğu için biliyoruz. Kesinlikle Türkiye'yi tam üye yapmak gibi bir niyetleri yok. Yani Türkiye kapıda bekleyen ve sürekli Avrupa Birliği'nin kendisine verdiğiyle yetinen bir ülke olmasını istiyor. Ama Türkiye bu muameleye artık layık olmadığını ve kendi yolunu kendisinin çizebilecek güç ve yetenekte, kudrette olduğunu Avrupa Birliği'ne çok net bir şekilde ifade etti. Bunu NATO'ya da söyledi. Yani bakın Türkiye artık Amerika'daki Trump yönetimini ayrı tutuyor. NATO ile Avrupa Birliği'ne çok sert mesajlar veriyor. Yani NATO'ya diyor ki senin görevin benim sınırıma düşen bir tek kurşun varsa beni savunmaktır. Ama sen bana kurşun atanlara silah veriyorsun, mermi veriyorsun.
Evet, daha bugün söyledi bunu.
Bu böyle bir ittifak olamaz. Evet. Avrupa Birliği'ne diyor ki ya ben şu anda ticaretimin %50'den fazlasını bu 28 ülkeyle yapıyorum. Yani ihracatında da ithalatında %60'lar civarındadır Avrupa Birliği'yle. Senin de diyor dünyada ticaret yaptığın ülkeler olarak mesela Amerika, Çin, İsviçre ve Rusya'dan sonra Türkiye 5.'dir. O 28 Avrupa Birliği ülkesinin en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında Türkiye 5. sıraya geliyor. Mesela geçen yılki verilerden bahsediyorum. Avrupa Birliği Türkiye'ye 79 milyar dolarlık euroluk ihracat yapmış, 62 milyar euroluk da ithalat yapmış. Düşünebiliyor musun? Evet. Çok devasa bir rakam. Yani Şanghay İşbirliği ile karşılaştıramayacak kadar büyük bir rakamda da ticaret hacmimiz var. Buna rağmen hala Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışıyorlar.
Evet hocam. Bakalım süreç, zaman neyi gösterecek? Çok teşekkür ediyoruz. Dosya konumuz Batı'nın İslam düşmanlığı, işte Türk düşmanlığı. Bunu çok güzel bir şekilde ifade ettiniz, anlattınız. İnşallah faydalı olmuştur dinleyicilerimiz açısından da. Hocam bir kez daha teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, Medeniyet Coğrafyamız programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya yeni konularla, yeni dosya konusuyla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.